Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Eric Evans'in Domain Driven Design, yani etki alanı odaklı tasarım kitabı. Karmaşık iş problemleri için yazılım geliştirmenin nasıl daha anlaşılır ve sürdürülebilir hale getirilebileceğini inceleyen temel bir yazılım tasarımı eseridir. İlk kez PC İşleri yılında yayımlanan kitap, belirli bir programlama dili, çatı ya da mimari reçetesi önermez. Bunun yerine yazılımın merkezine iş alanını, o alandaki kuralları ve uzman bilgisini yerleştiren bir düşünme biçimi sunar. Evans'e göre zor olan kısım çoğu zaman veri tabanı ya da teknoloji seçimi değildir, işletmenin gerçekte nasıl çalıştığını doğru kavramaktır, kitap. Geliştiricilerle alan uzmanlarının ortak bir dil kurmasını. Modelin kodla birlikte gelişmesini ve büyük sistemlerde model sınırlarının bilinçli biçimde çizilmesini savunur. Stratejik tasarım ile ayrıntılı nesne tasarımını birlikte ele alması. Kitabı hem ekip iletişimi hem de yazılım mimarisi açısından kılıcı bir başvuru kaynağı yapar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak her tasarım kararının merkezinde iş alanı modeli vardır. Kitabın temel önerisi, yazılımın yapısının teknik katmanlardan önce iş alanının modeli etrafında kurulmasıdır. Alan modeli, işletmenin önemli kavramlarını, bu kavramlar arasındaki ilişkileri ve işi yöneten kuralları ifade eder. Örneğin bir siparişin hangi koşulda onaylanacağı, bir sözleşmenin ne zaman geçerli sayılacağı ya da bir riskin nasıl değerlendirileceği. Yalnızca ekran akışlarına veya veri tabanı tablolarına indirgenmemelidir. Bu kurallar modelin davranışı haline gelmelidir. Evans, modelin analiz aşamasında hazırlanıp dondurulan bir belge olmadığını vurgular. Ekip yeni bilgi edindikçe model, kod ve kullanılan terimler birlikte değişir. Bu yaklaşım, gerçek dünyayı eksiksiz kopyalamaya çalışmaz. Amaç, çözülmek istenen iş sorununu en iyi açıklayan, seçici ve yararlı bir soyutlama oluşturmaktır. Böylece geliştiriciler teknik ayrıntıların altında kaybolmadan, iş açısından değer taşıyan kuralları doğrudan ifade edebilir. Modelin koddan ayrı kalması halinde, analiz belgeleriyle uygulama zamanla birbirinden kopar. Etki alanı odaklı tasarım bu kopuşu azaltmak için modelin tasarımın ve kodun aktif parçası olmasını ister. Özellikle kuralları sık değişen, sigorta, finans, lojistik veya kamu hizmetleri gibi alanlarda bu yaklaşım, değişikliklerin etkisini daha görünür hale getirir. İkinci olarak, ortak dil, iş uzmanları ile yazılım ekibi arasındaki çeviri kaybını azaltır. Evans'in her bölümde etkisini gösteren önemli kavramlarından biri ortak dildir. Bu, alan uzmanları, ürün sorumluları, analistler ve yazılımcıların aynı iş kavramları için aynı kelimeleri, aynı anlamda kullanması demektir. Ortak dil, yalnızca toplantılarda kullanılan bir sözlük değildir. Sınıf adlarına, metotlara, test senaryolarına, arayüz metinlerine ve teknik konuşmalara yansımalıdır. Böylece iş tarafının kullandığı bir terim, geliştiricilerin kod içinde farklı ve belirsiz bir karşılığa dönüşmez. Bu ilkenin gerekçesi pratiktir. Bir kavramın iş toplantısında başka, analiz dokümanında başka, kodda ise daha başka anlama gelmesi. Hatalı gereksinimlerin ve yanlış davranışların önemli kaynaklarından biridir. Ekip örneğin müşteri, hesap, poliçe veya teslimat gibi kelimelerin sınırlarını konuşarak netleştirir. Ancak bu kelimelerin her sistemde tek bir anlamı olmak zorunda değildir. Aynı terim farklı bağlamlarda farklı şeyler anlatabilir. Kitap bu nedenle ortak dilin yerel bağlama bağlı olduğunu da belirtir. Ortak dil, teknik kişilerin iş bilgisini pasif biçimde devraldığı bir düzen kurmaz. Karşılıklı sorgulama yoluyla her iki tarafında modeli iyileştirmesini sağlar. Sonuçta kod, yalnızca çalışan bir mekanizma değil, işletmenin önemli kurallarını okunabilir biçimde taşıyan bir anlatım aracı olur. Üçüncü olarak, sınırlı bağlamlar, büyük sistemlerde bir modelin her yere yayılmasını engeller. Büyük kurumlarda tek ve evrensel bir iş modeli kurma arzusu ilk bakışta düzenli görünebilir. Ancak Evans aynı kelimenin farklı departmanlarda farklı amaçlarla kullanılabildiğini gösterir. Satış için müşteri, muhasebe için müşteri ve destek ekibi için müşteri farklı veri, kural ve sorumluluk kümelerini ifade edebilir. Sınırlı bağlam kavramı, belirli bir modelin hangi sınırlar içinde geçerli olduğunu açıkça tanımlar. Bu sınır, bir ekip, uygulama modülü, bağımsız servis ya da daha geniş bir organizasyonel alan olabilir. Esas mesele, modelin anlamının sınırın içinde tutarlı kalmasıdır. Bu yaklaşım, her şeyi tek bir veri modeli üzerinden bağlamaya çalışan tasarımların yol açtığı aşırı bağımlılığı azaltır. Bir bağlamdaki değişiklik, diğer bağlamların iç yapısını zorunlu olarak değiştirmemelidir. Kitap ayrıca bağlamlar arası ilişkilerin tesadüfe bırakılmamasını ister. Paylaşılan parçalar, müşteri-tedarikçi ilişkileri veya ayrı modeller arasında çeviri gibi seçenekler bilinçli olarak ele alınmalıdır. Günümüzde bu fikir mikroservis sınırlarıyla sık ilişkilendirilse de kavram yalnızca dağıtık sistemler için değildir. Tek bir uygulamada da modüllerin sorumluluklarını ayırmak için değerlidir. Sınırlı bağlam, teknik ayrıştırmadan önce anlam ayrıştırması yapar. Bu yönüyle, mimari doğrudan iş bilgisinin farklılaşmasından türeten stratejik bir tasarım aracıdır. Dördüncü olarak varlıklar. Değer nesneleri ve toplulaştırmalar iş kurallarını güvenli biçimde taşır, kitabın ayrıntılı tasarım bölümü, modelin kodda nasıl ifade edileceğine odaklanır. Varlıklar, kimliği nedeniyle zaman içinde takip edilmesi gereken nesnelerdir. Değer nesneleri ise çoğunlukla kimliklerinden çok taşıdıkları niteliklerle anlam kazanır ve uygun olduğunda değişmez tasarlanabilir. Bu ayrım, hangi nesnenin yaşam döngüsünün izleneceğini, hangisinin güvenli kopyalanabileceğini netleştirir. Evans, ayrıca ilişkileri ve kuralları nesne davranışları içinde tutmanın önemini savunur. Böylece iş mantığı birbirinden kopuk işlem betiklerine dağılmaz. Toplulaştırma kavramı ise birbiriyle yakın ilişkili nesneler için tutarlılık sınırı oluşturur. Her toplulaştırmanın dışarıdan erişilen bir kökü bulunur ve dış dünya içteki nesnelere bu kök üzerinden ulaşır. Amaç, her değişiklikte tüm sistemi kilitlemek değildir. Amaç, aynı işlem içinde mutlaka korunması gereken kuralları açıkça tanımlamaktır. Örneğin bir işlem sonucunda toplamın eksiye düşmemesi gibi bir kural, ilgili toplulaştırmanın sınırında korunabilir. Bu bakış, nesne yönelimli tasarımı yalnızca veri taşıyan sınıflar oluşturmaktan çıkarır. Tasarımcıyı hangi kuralların birlikte değiştiğini, hangi verinin gerçekten tutarlı kalması gerektiğini ve hangi ilişkilerin daha gevşek kurulabileceğini düşünmeye zorlar. Dağıtık sistemlerde de bu ayrım, işlem sınırlarının gereksiz biçimde büyümesini önlemeye yardımcı olur. Son olarak, eski sistemlerle entegrasyonda koruyucu katmanlar modelin anlamını korur, etki alanı odaklı tasarım, ideal koşullarda sıfırdan sistem kurulduğunu varsaymaz. Kurumların çoğunda yeni yazılım, eski uygulamalarla, dış sağlayıcılarla veya başka ekiplerin yönettiği modellerle veri alışverişi yapmak zorundadır. Evans'in koruyucu katman yaklaşımı, dışarıdaki modelin kavramlarını yeni sistemin çekirdek modeline doğrudan sızdırmamak için bir çeviri sınırı önerir. Bu katman, dış sistemden gelen verileri ve çağrıları kendi modelinin diline dönüştürür, ters yöndeki iletişimi de yönetir. Böylece eski bir uygulamanın belirsiz alan adları, zayıf veri yapısı veya uygunsuz iş varsayımları yeni tasarımın her yerine yayılmaz. Bu yaklaşımın maliyeti vardır. Çeviri kodu yazmak, sürdürmek ve değişen entegrasyonlara uyarlamak gerekir. Ancak alternatif çoğu kez daha pahalıdır. Çünkü dış bağımlılıklar çekirdek modelin iç mantığını sürekli bozar. Kitap, entegrasyon kararlarının yalnızca teknik arayüz seçimi olarak görülmemesi gerektiğini gösterir. İki sistemin aynı kelimeleri kullanması, aynı iş anlamını paylaştıkları anlamına gelmez. Koruyucu katman bu anlam farkını görünür kılar. Bu nedenle kademeli modernizasyon çalışmalarında yeni bir alan modelini korurken eski sistemle kontrollü biçimde birlikte çalışma olanağı sağlar. Tasarımın amacı dış dünyayı yok saymak değil, onun etkisini açık sınırlarda yönetmektir. Sonuç olarak Domain Driven Design. Özellikle karmaşık iş kuralları taşıyan ve uzun süre yaşayacak yazılım sistemleri üzerinde çalışan geliştiriciler, teknik liderler, yazılım mimarları, ürün sorumluları ve alan uzmanları için uygundur. Basit bir tanıtım sitesi. Kısa ömürlü bir prototip ya da ağırlıkla standart veri girişinden oluşan küçük bir uygulama için kitabın tüm araçları gerekli olmayabilir. Buna karşılık kavramların belirsiz olduğu, ekiplerin farklı terimler kullandığı ve değişiklik maliyetinin giderek yükseldiği projelerde güçlü bir düşünme çerçevesi sunar. Okur, yalnızca sınıf diyagramı ya da kodlama kalıbı öğrenmez. İş bilgisinin nasıl keşfedileceğini, bu bilginin modelde nasıl sınırlandırılacağını ve teknik yapıyla ekip iletişiminin nasıl birbirini etkilediğini kavrar. Kitap, uygulanabilir fikirler içerse de hızlı bir reçete kitabı değildir. kavramları dikkatle ele alır ve ekiplerin kendi bağlamları üzerinde tartışmasını gerektirir. Benzer nesne yönelimli tasarım kitaplarından ayrıldığı nokta. Kod düzeyindeki ayrıntıları, organizasyonel sınırlar ve iş öncelikleriyle aynı bütün içinde değerlendirmesidir. Stratejik tasarım ile varlık, değer nesnesi ve toplulaştırma gibi ayrıntılı araçları bir araya getirir. Bu nedenle kalıcı değeri, belirli bir teknolojiye bağlı olmamasından gelir. Okura her soruna aynı mimariyi uygulamayı değil, modelin anlamını koruyacak bilinçli tasarım kararları vermeyi öğretir. Destek olmak isterseniz Eric Evans kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.